Ayrım 15.
Ablamın gidişini izleyen günlerde babamın morali çökmüş gibiydi. Artık iyimserliği silinmişti. Kahkahaları evin etrafında çınlamaz olmuştu. Giderek daha sessizleşiyor ve asık yüzlü oluyordu. Daha tehlikeli hale gelen açlık karşısında bunun kendimizi güvende hissetmemize hiç yardımı olmuyordu. Hepimiz Annie yüzünden üzgündük. Ama onun gidişinin şimdi herkes için daha fazla yiyecek anlamına geldiğini hiçbirimiz itiraf edemiyorduk. O gittikten sonra herkes biraz daha fazla yiyebilecek demekti. Bir hafta kadar sonra annem pazarda keklerini satmış eve dönerken yanından 30 tonluk bir kamyon geçti. Kasası tenteyle örtülüydü. Yakınlardaki birkaç tüccar kamyonun darı yüklü olduğunu ve Şamama'daki Admark'a gittiğini söylemişti. Annem eve geldiğinde bize haberi verdi ve beni yanına çağırdı. Yarın Şamama'ya gideceksin. Olabildiğince erken çık. Şamama 15 kilometre mesafedeydi ve elbette ki homurdanmama neden olmuştu. Gübre değil de darı olduğundan emin misin? Çünkü eğer, beni dinliyor musun evlat? Yarın gidiyorsun dedim. Annem haklıysa bu harika bir haberdi. Şimdi pazar yerinde darının kovası 800 kıvaşaydı ve gelecek aylarda daha da artacağı şüphesizdi. Eğer Admark'tan ucuza alabilirsek fazladan 1-2 torba bize büyük avantaj sağlardı. Ertesi sabah saat 5'te kalktım. Bisikletime atladım ve Şamama'ya yöneldim. Daha hızlı gidebilmek için tarlalardaki kestirme kullandımsa da bunun bir önemi yoktu. Aynı yönde patikalar ve yollar insan doluydu ve hepimizin elinde boş un çuvalları vardı. Şamama diye bağırıyordum. Başlarıyla onaylıyorlardı. Admark, Şamama'daki pazar yerinin merkezinde tek katlı, beyaz boyalı mağazaların dizildiği çakıllı bir yoldaydı. Beyaz binanın pencereleri mavi çizgiliydi. Bir tel örgünün arkasındaki binanın etrafı normalde bütün ürünün konduğu metal kulübelerle sarılıydı. Oraya ulaştığımda gördüklerime inanamadım. Admark'ın kapılarından bütün yol boyunca kuyruklar uzanıyordu. Bir sırada erkekler, diğerinde kadınlar vardı ve ikisi de her geçen dakika biraz daha uzuyordu. Hemen bisikletimi tel örgüye dayadım ve gidip yerimi aldım. Saat 6:15'ti. Hava hala biraz karanlık olmasına rağmen serin ve rahatlatıcıydı. İnsanların morali de yüksek görünüyordu. Ama kavurucu güneş gökyüzünde yükseldiğinde açlığın herkes için ne kadar yıkıcı olduğunu aniden fark ettim. Etrafımdaki herkes zayıf ve bitkindi. Sanki uzun zamandır uyumamış gibi görünüyorlardı. Yanaklarındaki deriler çökmüş, gözleri ışık yüzünden kısılmıştı. Muhtemelen haftalardır pek bir şey yememişlerdi ve Admark'ın tek kurtuluşları olduğunu tahmin ediyordum. Burada işler onlar için kötü giderse asla bundan daha iyi olmayacaktı. Hava giderek ısınıp ağırlaşırken insanlar da güneş altında kuruyan çiçekler gibi eğilmeye başladılar. Önümdeki yaşlı adam zorlukla uyanık kalabiliyordu. Üşümüş gibi elleri titriyordu ve nefes nefeseydi. Sıra bir adım ilerlediğinde vücudu buna dayanamadı ve adam yere yığıldı. Dehşet verici bir şekilde kalabalık onun üzerinden atlayıp geçti. Yandaki sırada bebekler ağlıyor, çocuklar annelerinin etini çekiştirerek kahvaltı için yalvarıyorlardı. Şamama'da getirdiğim o günden en çok hatırladığım şey ağlayan bebeklerin sesiydi. Sabah saatleri ilerlerken insanlar sıradaki yerlerini satmaya başladı. Bu insanların parası yoktu ama sabah saat 03'te gelmiş, sırada iyi bir yer kapmışlardı. Binaya yaklaşırlarken arkalarındaki kişiye dönerek yerimi tutar mısın demiş ve sonra sıranın arkasına yürümüşlerdi. Açlıktan titreyen, gözlerinin feri sönmüş birine rastladıklarında kapıya 10 dakika mesafedeyim. Dışarı çıkarken biraz darı verirsen yerimi alabilirsin diyorlardı. İnsanlar teklifin üzerine atlıyordu. Bu bütün gün devam etti. O sabah annem bana yolculuk için bir kek vermiş, bu boş mideme taş gibi oturmuştu. Ama sırada saatler geçirdikten sonra ben de çok zayıf düşmüştüm. Diğer vücutların sıcaklığı da etrafımı saran ateş gibiydi. İnsanlar kötü kokmaya başlamıştı. Bütün gün güneşte ve rüzgarda durduğum için başım naylon torba gibiydi. Parmaklarım bile terliyordu. Kapıya yavaş yavaş yaklaşırken insanlar sabırsızlanarak itişmeye başladı. Daha fazla bekleyemiyorlardı. Biri beni arkamdan öyle sert itti ki düşmemek için önümdeki adama tutunmak zorunda kaldım. Çok geçmeden insanlar arkadan koşturmaya ve ön tarafta araya girmeye başladılar. "Hey, kesin şunu!" diye bağırıyordu başkaları. Biz ilk horozda uyandık ve bütün gün buradaydık. Ama insanlar yine de gelmeye devam ediyordu. Herkes tek bir darı kamyonunun geldiğini ve sonunda tükeneceğini biliyordu. Aradan kaynayanların sayısı arttıkça diğerleri giderek daha çok paniğe kapılıyordu. İki sırada kapılara doğru yığılmıştı. Arkamdaki vücutlar beni önümdekine doğru bastırdığı için nefes alamıyordum. Düşmemek için yere sağlam basıyordum ama biraz hava almak için kenara çekildiğimde en fazla 10 santim arkamdaki adam öne doğru sendeledi ve zincirleme bir durum yarattı. 4 adam da onun üzerine düştü. Hemen ardından kalabalık boşalan yeri doldurmak için ileri atıldı. Kalabalık yine etrafımı sararak beni yutarken tuhaf bir şey oldu ve her yer sessizliğe gömüldü. Çocukların ağlamaları artık duyulmuyordu. Kendi korkum da yatışmıştı. Yüzlerin, parmakların ve dişlerin arasından baktığımda büyük ödülümü gördüm. Admark binası hemen önümdeydi. Oraya ulaşmama sadece birkaç metre kalmıştı. Sığ bir hendek binanın etrafını şato hendeği gibi sarıyor, o sefil durumumda hendek gözüme Ürdün Nehri gibi kocaman görünüyordu. Bense dağın tepesinde durmuş, vaat edilmiş topraklara bakıyordum. Yapmam gereken tek şey suyu geçmekti. 20 dakika sonra kalabalığın birkaç itişiyle ayaklarımın mesafeyi aştığını hissettim. Bir saniye sonra içerideydim. Admark ofisi sessizdi. Hava aniden serinlemişti. Önümde belime kadar yükselen darıdan bir tepe gördüm. Aylardır hiç o kadar çok yiyecek görmemiştim. Görüntü baş döndürücüydü. Ama içeri girerken kapıya yakın bir yerde gürültüler duydum. Kalabalığın önünde iki işçi durdu ve bir açıklama yaptı. "Baylar ve bayanlar," dedi biri. "Üzgünüz ama sadece 10 torba kaldı." Kalabalık onun sözünün bitirmesini beklemedi ve az önce kaçtığım isyan muazzam bir çete savaşına dönüştü. Erkekler öne geçebilmek için yumruklarını kullanıyordu. Bir kadının yere düştüğünü ve gözden kaybolduğunu gördüm. Başka bir adam yere devrildi ve ayaklar altında ezildi. Kapıya yakın bir yerde kucaklarında bebeklerini taşıyan birkaç kadın ezilmemek için sıradan dışarı atladı. Bu kadınlar gün doğumundan beri oradaydı. Ama kendilerini kenara atmakla sıradaki yerlerini de kaybetmişlerdi. Elleri boş halde geri dönüşlerini izlerken ayı çıkarıp çıkaramayacaklarını merak ettim. Dışarıdaki kargaşaya arkamı dönerken sıranın bana geldiğini fark ettim. Cebimde 400 kaşa vardı. 25 kilo darı almaya yeterdi ki reklamda belirtilen sınır buydu. Ama şimdi satıcının önündeyken bana sadece 20 kilo alabileceğim söyleniyordu. Fiyatsa aynıydı. "Ne kadar istiyorsun?" diye sordu adam. "20." Bana bir bilet verdi ve sıranın aşağısını işaret etti. Diğer tarafta işçiler metal kovalarla darıyı alıyordu. Bu adamlar kaslı ve sağlıklıydı. Dışarıdakilere benzemiyordu. Darımı tartan işçi beni kandırmaya çalıştı. Kovamı çabucak doldurup hızla teraziye atarak iğnenin bir uçtan diğerine savrulmasına neden oldu. Ama daha iğne asıl ağırlığı gösteremeden hemen kovayı aldı ve çuvalıma boşalttı. "Sıradaki, bir dakika sen. Hoşuna gitmediyse darını burada bırakabilirsin. Arkanda bekleyen bir sürü insan var. Sıradaki." Yapacak başka şeyim olmadığından ona parasını ödedim, darıyı aldım ve sanki az önce orayı soymuşum gibi kapıya koştum. Aldatılmış olmama rağmen kendimi büyük ikramiyeyi kazanan piyango talihlisi gibi hissediyordum. Ama dışarı çıktığım anda mutluluğum bir anda yerini korkuya bıraktı. Bir adam bana doğru atılarak bağırdı. "Elindeki için 500 veririm." Başka biri onu kenara itti. "Hayır evlat, ben 600 veririm." Dinlememeye çalışarak çuvalı bisikletime bağlamaya odaklandım ve hemen oradan uzaklaştım. Sıradaki kişi beni dövüp yiyeceğimi çalabilirdi. Yola ulaştığımda pedallara asılmayı hiç kesmedim. Daha sonra Malawi'nin çeşitli yerlerindeki Admark binalarında isyanların patlak verdiğini, çok sayıda çocuğun annesinin sırtından yere düşerek ayaklar altında ezildiğini duyduk. Eve döndüğümde kardeşlerim, annem ve babam beni savaş kahramanı gibi karşıladılar. Bitkin görünüyor olmalıydım. Çuvalı babamın terazisine attığımda soyulduğum kesinleşti. Sadece 15 kilo darı alabilmiştim. Bir değil, yarım torba. Ama en azından bu bizi bir hafta daha doyuracaktı. Ben Şamama'dan döndükten kısa süre sonra insanlar eşyalarını satmaya başladı. Yağmurlu bir sabah verandada dururken bir grup insanın büyük bir karınca ordusu gibi yavaşça yürüyerek geçtiğini gördüm. Bunlar bizim komşularımız ve başka köylerden gelen çiftçilerdi. Kadınlar mutfaklarından aldıkları eşyaları koydukları büyük leğenleri başlarının üzerinde taşıyorlardı. Bir adamın iki kolunun altında birer tavuk vardı. Keçiler sarmaşıklarla bacaklarından bağlanmış, çamurların üzerinde bağıra çağıra sürükleniyordu. Adamlar kanepeleri, sandalyeleri ve masaları sırtlarına ve omuzlarına atmış, ağırlığın altında başlarını eğmiş, yüzlerini buruşturmuş halde yürüyordu. Açlıktan bitkin düşmüş bir halde her birkaç metrede bir duruyor, sonra ağır yüklerini tekrar sırtlayıp yola devam ediyorlardı. Kamba yerde ayaklarımın dibinde yatıyor, verandanın altında sığınak arayan sinekleri kovalamak için kuyruğunu tembelce sallıyordu. Giderek daha da zayıflıyordu. Günlük bir öğünümüz köpeğimi kapsamıyordu ve bazı günler normalde ona verdiğim şeyi kendim yemek zorunda kalıyordum. O kadar derin bir suçluluk duyuyordum ki çoğu zaman ondan tamamen uzak durmaya çalışıyordum. Ama bu sabah beni bulmuştu ve birlikte yoldaki insanları izliyorduk. Hepsi bir yere ulaşmak, yüklerini boşaltmak ve midelerine bir şey sokmak için acele ediyordu. İyice şiddetlenen yağmuru neredeyse fark etmiyorlardı bile. Yağmurun azalmasını bekledikten sonra onları çamurlu yoldan pazar yerine doğru izledim. Yağmur sezonu normalde pazardaki kadınları etkilemezdi. Onlar bütün gün dev şemsiyelerin altında durur ve hiç ıslanmazlardı. Ama bugün pazardaki tahta tezgahları boştu. Ana yol boyunca uzanan dükkanların birçoğu kapalıydı ama burası hayalet kasaba filan değildi. Pazardaki kadınlar ve neredeyse diğer herkes yollara düşmüş, yiyecek arıyordu. Günlük ticaretin yerini şimdi hayatta kalma mücadelesi almıştı. Eşyalarını satmak isteyenler genellikle ellerindekini sergilemek için naylonlar sererdi. Ama şimdi karşılarına çıkan herkese soruyorlardı. Nidiri Nidi Malonda, satılık bir şeyim var. Bu radyoya ne dersiniz? Çok ucuza sizin olabilir. Mobilya taşıyanlar yağmurdan korunamıyor, masalar ve kanepeler ısırtlarına yapışıyor ama yine de yola devam ediyorlardı. Su için endişelenmeyin diyordu bir adam gergin bir şekilde sırıtarak. Bu sert tahtadır, bir şey olmaz. Bu koltuğu yaşlandığınızda bile kullanabilirsiniz. Ne kadar paranız var? Vereceğiniz fiyatı kabul ederim, çocuklarım açlıktan ölüyor. Bay Mangoshi gibi birkaç iş adamı satın aldıkları şeyleri daha sonra iade edeceklerdi ama çoğu kimsenin parası yoktu. Sadece omuz silkiyor ve başlarını iki yana sallıyorlardı. Kalabalık şimdi ithal deri satan birkaç tüccarın etrafında toplanmıştı. Fiyatlar öylesine yüksekti ki tüccarlara suçlu gözüyle bakılıyordu. Sizler hırsızsınız diye bağırıyordu insanlar. Bu fiyatları kim belirliyor? Çocuklarımızı öldürüyorsunuz. Çok geçmeden insanlar birkaç bardak un için evlerinin çatılarını satmaya başladılar. Öldüğümde çatının ne yararı olur ki? Diye soruyordu bir adam. Pazar yerindeki bir adam iki genç kızını satmaya çalışırken yakalandı. Alıcı polise ihbar etmişti. İnsanlar giderek daha da umutsuzlaşıyordu. Artık aralık yağmurları yol kenarındaki çimenlerin çok uzamasına neden olmuştu. İnsanlar zayıf olduklarından veya yiyecek aramakla uğraştığından çimenler bakımsız kalmıştı. Yüksek otlar hırsızlar için iyi gizlenme imkanı sunuyordu. Çok geçmeden darı değirmenine gidip gelen kadınlar saldırıya uğrayıp soyulmaya başladı. Bir sabah değirmen yolundan eve doğru yürürken genç bir annenin hıçkırıklar arasında tek başına ayakta durduğunu gördüm. Suç az önce işlenmişti. Çocuklarım bekliyor diye ağlıyordu. Ne yapacağım şimdi ben? Birkaç kadın yanına yaklaşarak onu teselli etmeye çalıştı. Çocuklarının evde ağladığını biliyoruz, dediler. Bir dahaki sefere kocanı gönder. Bir dahaki sefere mi? Dedi genç anne. Bir dahaki sefere olmayabilir. Sorun herkes için giderek daha da büyüyordu. Değirmencilerin darı değirmeninin içinde süpürgeye ihtiyacı kalmamıştı. Aç insanlar yeri ıslak paspastan daha temiz tutuyordu. Ayın başında değirmen, düşen kırıntıları kapmak için bekleyenlerle doluydu. Kalabalık sadece kadınların kovalarıyla geçmesine izin verecek kadar açıklık bırakıyordu. Makine gümbürdeyip kovalara beyaz un kusarken, çok sayıda ihtiyar, kadın ve çocuk, kelebek gibi dans eden gözlerle dikkatle izleyerek bekliyordu. Kova çekilir çekilmez kendilerini ellerinin ve dizlerinin üzerinde yere atarak temizliyorlardı. Sonrasında yaşlı kadınlar bastonlarını zil çalar gibi öğütücünün içine vuruyor, yere dökülen unları topluyorlardı. Aralık ortalarında bu da kesilmişti çünkü çok az insanın öğütecek darısı kalmıştı. Değirmenci ve ailesi ölmüş veya kendilerini açlığa terk etmiş birkaç çocuk dışında bina boştu.